Ayrım 3.
Bir su içmek için sandalyesinden kalkmadan Alice'in bir karar vermişti. Makalelerini bazı dergilere sunacaktı. Yayınlanıp yayınlanmayacaklarına bir bakacaktı. Kate bu cesaret verici sözleri söyleyeli 14 yıl olmuştu. O zamandan bu yana Alice'in çok sayıda makalesi yayınlandı ve şimdi bir kitap için anlaşması var. O mükemmel bir yazar. Fakat onun bir makalenin yayınlanmasını sağlamak için gereken çetin sürecin ilk adımını atmak üzere uyandırılması için kocasının cesaret verici sözleri gerekliydi. Belki eşiniz yaşamın bir veya daha fazla alanında işlenmemiş bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel sizin cesaret verici sözlerinizi bekliyor olabilir. Belki karınızın bu potansiyeli geliştirmek için bir kursa yazılmaya gereksinimi vardır. Belki kocanız o alanda başarılı, onun atması gereken bir sonraki adım konusunda bir kavrayış kazandırabilecek bazı insanlarla tanışmaya ihtiyaç duyuyordur. Sizin sözleriniz eşinize bu ilk adımı atmak için gereken cesareti verebilir. Lütfen dikkat edin, eşinize sizin istediğiniz bir şeyi yapması için baskı yapmanızdan söz etmiyorum. Onun zaten sahip olduğu bir ilgi alanını geliştirmesi için cesaret vermekten söz ediyorum. Örneğin bazı kocalar karılarına kilo vermeleri için baskı yaparlar. Kocalar der ki ona cesaret veriyorum. Fakat karısına bu bir kınama gibi gelir. Bir insana yalnız kendisi kilo vermek istediği zaman cesaret verebilirsiniz. O arzu etmedikçe sizin sözleriniz vaaz verme kategorisine girecektir. Böyle sözler nadiren cesaret verir. Neredeyse daima suça teşvik etmek üzere tasarlanmış yargı sözleri olarak algılanırlar. Sevgiyi değil, reddedişi ifade ederler. Cesaret verme duyguları sezinlemeyi ve dünyayı eşinizin gözüyle görmeyi gerektirir. İlk önce eşimiz için neyin önemli olduğunu öğrenmeliyiz. Fakat eğer eşiniz sanıyorum bu sonbaharda bir zayıflama programına katılmayı istiyorum derse, o zaman cesaretlendirici sözler söyleme fırsatına sahipsiniz demektir. Cesaret verici sözler kulağa şöyle gelecektir. Eğer bunu yapmaya karar verirsen sana bir tek şey söyleyebilirim. Çok başarılı olacaksın. Bu sende sevdiğim şeylerden birisi. Aklına bir şey koyduğunda bunu yapıyorsun. Eğer yapmak istediğin buysa kesinlikle sana yardımcı olmak için yapabileceğim her şeyi yapacağım. Bu programın maliyeti konusunda da endişelenme. Yapmak istediğin buysa parayı buluruz. Böyle sözler işinize zayıflama merkezine telefon etmek için cesaret verecektir. Cesaret verme duyguları sezinlemeyi ve dünyayı eşinizin gözüyle görmeyi gerektirir. İlk önce eşimiz için neyin önemli olduğunu öğrenmeliyiz. Ancak o zaman cesaret verebiliriz. Sözel cesaretlendirme ile şunu iletmeye çalışıyoruz. Biliyorum, önem veriyorum, seninleyim, nasıl yardım edebilirim? Yani ona ve onun yeteneklerine inandığımızı göstermeye çalışıyoruz. Çoğumuzun içinde geliştirebileceğimizden daha fazla potansiyel vardır. Bizi engelleyen genellikle cesarettir. Seven bir eş o çok önemli katalizörü sunabilir. Şüphesiz cesaret verici sözleri söylemek sizin için zor olabilir. Bu sizin birinci sevgi diliniz olmayabilir. Bu ikinci dili öğrenmek için sizin için büyük çaba gerektirebilir. Eğer eleştirici ve kınayıcı söz kalıbına sahipseniz bu özellikle doğrudur. Fakat sizi temin ederim ki bu çabaya değer. Sevecen sözler. Sevgi sevecendir. O halde sevgiyi sözel olarak iletmek durumundaysak sevecen sözler kullanmalıyız. Bu konuşma şeklimizle ilgilidir. Aynı cümle söyleyiş tarzımıza göre iki ayrı anlam taşıyabilir. Seni seviyorum ifadesi sevecenlik ve şefkatle söylendiğinde sevginin samimi bir ifadesi olabilir. Fakat ya seni seviyorum işareti? Soru işareti bu iki kelimenin tüm anlamını değiştirir. Bazen sözlerimiz bir şeyi söyler, sesimizin tonu ise başka bir şeyi. Çifte mesajlar göndeririz. Eşimiz genellikle sesimizin tonuna yüklenmiş mesajı yorumlayacaktır, kullandığımız kelimeleri değil. Bu gece bulaşıkları yıkamaktan zevk duyarım sözlerini diş gıcırdatarak söylemek bir sevgi ifadesi olarak algılanmayacaktır. Diğer yandan acıyı, ızdırabı ve hatta kızgınlığı bile sevecen bir tavırla paylaşabiliriz ve bu bir sevgi ifadesi olacaktır. Bu akşam bana yardım etmeyi teklif etmediğin için hayal kırıklığına uğradım ve incindim sözleri, dürüst, sevecen bir tavırla söylendiğinde bir sevgi ifadesi olabilir. Konuşan kişi eşi tarafından bilinmek istiyor. Duygularını paylaşarak yakınlık oluşturmak üzere adım atıyor. Şifa bulmak üzere acısını tartışmak için bir fırsat istiyor. Yüksek, sert bir sesle ifade edilen aynı sözler ise sevgi değil, bir yargılama ve kınama ifadesi olacaktır. Konuşurkenki tavrımız son derece önemlidir. Antik zamanlarda bir bilge demiş ki, yumuşak bir yanıt öfkeyi uzaklaştırır. Eşiniz kızgın ve allak bullak olduğu, hiddetli sözlerle saldırdığı zaman eğer sevgi dolu olmayı seçerseniz, daha fazla hiddetli değil, yumuşak bir sesle karşılık verirsiniz. acısını, kızgınlığını ve olayları algılayışını anlatmasına izin verirsiniz. Kendinizi onun yerine koymayı, olayları onun gözüyle görmeyi ve sonra sevecenlikle ve yumuşakça onun neden böyle hissettiği konusundaki kendi anlayışınızı ifade etme yolunu ararsınız. Eğer ona karşı hatalıysanız, hatanızı itiraf etmeyi ve af dilemeyi arzuluyor olursunuz. Eğer sizin güdülenmeniz onun okuduğundan farklıysa, güdülenmenizi sevecenlikle açıklayabilirsiniz. Ne olduğunu yorumlamak için tek mantıklı yolun sizin algılayışınız olduğunu ispatlamak için değil, anlayış ve uzlaşma için çabalarsınız. Bu olgun sevgidir. Yani eğer gelişen bir evlilik arıyorsak arzuladığımız sevgidir. Sevgi hataların kaydını tutmaz. Sevgi geçmiş başarısızlıkları ortaya getirmez. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Evlilikte daima en iyi veya doğru şeyi yapmayız. Bazı zamanlar eşlerimizi incitecek şeyler yaptık ve söyledik. Geçmişi silemeyiz. Yalnızca itiraf edip yanlış olduğu konusunda anlaşabiliriz. Af dileyebilir ve gelecekte daha farklı davranmaya çalışabiliriz. Başarısızlığımı itiraf edip af diledikten sonra bunun eşimde neden olduğu acıyı hafifletmek için başka bir şey yapamam. Bana karşı eşim hata yaptığı, bunu acı içinde itiraf edip af dilediği zaman adalet veya af seçeneğim vardır. Eğer adaleti seçer, bunu ona geri ödemeye veya hatasını ona ödetmeye çabalarsam kendimi hakim, onu da suçlu yapıyor olurum. Yakınlık imkansız olur. Fakat eğer affetmeyi seçersem yakınlık yeniden sağlanabilir. Affetme sevmenin yoludur. Kaç insanın dün yüzünden her yeni günü berbat ettiği beni hayrete düşürür. Dünün başarısızlıklarını bugüne taşımakta ısrar ederler ve böyle yaparak potansiyel olarak harika bir günü kirletirler. Bunu yaptığına inanmıyorum. Bunu asla affedeceğimi sanmıyorum. Beni ne kadar incittiğini asla bilemezsin. Bana bu şekilde davrandıktan sonra nasıl orada bu kadar rahat bir şekilde oturabiliyorsun bilmiyorum. Dizlerinin üzerinde sürünüp benden af diliyor olmalıydın. Seni hiç affedebilir miyim bilmiyorum. Bu sevgi sözleri değil, acı, içerleme ve intikam sözleridir. Geçmişin başarısızlıklarıyla yapabileceğimiz en iyi şey onların tarih olmasına izin vermektir. Evet, bu oldu. Tabii ki incitti. Hala da incitiyor olabilir fakat başarısızlığını kabul etti ve af diledi. Geçmişi silemeyiz fakat onu tarih olarak kabul edebiliriz. Bugün geçmişin başarısızlıklarından kurtulmuş olarak yaşamayı seçebiliriz. Affetme bir duygu değildir, bir taahhüttür. Suçlunun kusurunu kendisine karşı kullanma değil de merhamet gösterme seçimidir. Affetme sevginin bir ifadesidir. Seni seviyorum, sana değer veriyorum ve seni affetmeyi seçiyorum. İncinme duygularım devam etse de olanların aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Bu deneyimden öğrenebileceğimizi umuyorum. Bir kez başaramadığın için başarısız bir insan sayılmazsın. Sen benim eşimsin ve birlikte ileriye gideceğiz. Bunlar sevecen tarzda ifade edilmiş onay sözleridir. Alçak gönüllü sözler. Sevgi ricalarda bulunur, talep etmez. Eşimden bir takım şeyler talep ettiğimde ben ebeveyn olurum ve o da çocuk. 3 yaşındaki bir çocuğa ne yapması gerektiğini, aslında ne yapmak zorunda olduğunu anlatan ebeveyndir. Bu gereklidir çünkü 3 yaşındaki çocuk yaşam denizinin tehlikeli sularında nasıl yelken açılacağını henüz bilmemektedir. Fakat evlilikte bizler eşit, yetişkin hayat arkadaşlarıyız. Tabii ki mükemmel değiliz fakat yetişkiniz ve hayat arkadaşlarıyız. Eğer yakın bir ilişki geliştirmek istiyorsak birbirimizin arzularını bilmeye gereksinimimiz vardır. Eğer birbirimizi sevmeyi diliyorsak diğer kişinin ne istediğini bilmeye ihtiyacımız vardır. Bununla birlikte bu arzuları ifade ettiğimiz yol çok önemlidir. Eğer talepler olarak algılanırsa yakınlık olasılığını silmiş oluruz ve eşimizi kendimizden uzaklaştırırız. Fakat eğer gereksinimlerimizi ve arzularımızı ricalar olarak belirtirsek sunduğumuz rehberliktir, ultimatom değildir. Hani elmalı turta yapıyordun ya, onlardan bu hafta yapman mümkün mü? O elmalı turtalara bayılıyorum diyen bir erkek, karısına onu nasıl sevmesi ve böylelikle yakınlık oluşturması gerektiği konusunda rehberlik yapıyordur. Diğer yandan bebek doğduğundan beri bir elmalı turta yemedim. 18 yıl boyunca da bir daha yiyeceğimi sanmıyorum diyen koca yetişkin olmayı bırakmış ergenlik davranışına geri dönmüştür. Bu tür talepler yakınlık oluşturmaz. Bu hafta sonu çatının kenarındaki olukları temizlemen sence mümkün mü diye soran kadın bir ricada bulunarak sevgisini ifade ediyor. Fakat eğer çatı oluklarını çok yakında temizlemezsen aşağı inecekler. Hali hazırda içlerinde ağaçlar büyüyor diğer kadın sevmeyi bırakmış ve hükmeden bir anne olmuştur. Eşinizden bir ricada bulunduğunuzda onun değerini ve yeteneklerini onaylıyorsunuz. Öz olarak onun sizin için anlamlı ve değerli bir şey yapabileceğini ve böyle bir şeye sahip olduğunu belirtiyorsunuz. Bununla birlikte bir talepte bulunduğunuzda bir sevgili değil bir tiran olursunuz. Eşiniz onaylandığını değil küçümsendiğini hissedecektir. Bir rica seçim unsurunu ortaya koyar. Eşiniz ricanızı yanıtlamayı veya reddetmeyi seçebilir. Çünkü sevgi daima bir seçimdir. Onu anlamlı kılan budur. Eşimin beni ricalarımdan birisini yanıtlayacak kadar sevdiğini bilmek, bana duygusal olarak onun bana değer verdiğini, saygı ve hayranlık duyduğunu ve beni mutlu edecek bir şey yapmak istediğini iletir. Talep yoluyla sevgiyi elde edemeyiz. Eşim gerçekte benim taleplerime uyabilir. Fakat bu bir sevgi ifadesi değildir. Korku, suçluluk veya başka bir duygunun eylemidir. Sevginin değil. Böylelikle bir rica sevginin ifadesi için bir olanak yaratır. Oysa bir talep bu olanağı yok eder. Çeşitli diyalektler. Onay sözleri 5 temel sevgi dilinden birisidir. Ama bu dilde de birçok diyalektler vardır. Birkaçını zaten tartıştık ve daha birçokları vardır. Bu diyalektler hakkında ciltler ve sayısız makaleler yazılmıştır. Bütün bu diyalektlerin ortak noktası eşleri onaylamak için sözlerin kullanımıdır. Psikolog William James muhtemelen en derin insan gereksiniminin takdir edildiğini hissetme gereksinimi olduğunu söylemiştir. Onay sözleri birçok bireyde bu gereksinimi karşılayacaktır. Eğer siz sözlerin adamı değilseniz, eğer bu sizin birinci sevgi diliniz değilse fakat eşinizin sevgi dili olabileceğini düşünüyorsanız size onay sözleri isimli bir not defteri tutmanızı öneririm. Sevgi üzerine bir kitap veya bir makale okuduğunuzda bulduğunuz onay sözlerini kaydedin. Sevgi üzerine bir konferans dinlediğinizde veya bir arkadaşınızın başka birisi hakkında olumlu bir şey söylediğine kulak misafiri olduğunuzda bunu yazın. Zamanla eşinize sevginizi iletmek için kullanacağınız pek çok söz birikecektir. Dolaylı olarak onay sözleri kullanmayı da isteyebilirsiniz. Yani mesela eşinizin olmadığı zamanlarda onunla ilgili olumlu şeyler söylemek gibi. Sonuçta birisi eşinize anlatacak ve siz de sevgi için tam kredi alacaksınız. Karınızın annesine karınızın ne kadar harika olduğunu anlatın. Annesi ona söylediklerini aktardığınızda bu katlanacaktır ve siz daha da çok kredi alacaksınız. Eşinizi o mevcutken de başkalarının önünde de onaylayın. Bir başarı için onurlandırıldığınızda bunu eşinizle paylaşmaya dikkat edin. Aynı zamanda kendinizi onay sözleri yazmada da deneyin. Yazılı sözlerin tekrar tekrar okunabilme avantajı vardır. Little Rock, Arkansas'ta sevgi dilleri ve onay sözleri ile ilgili önemli bir ders öğrendim. Bill ve Betty Joe'ya ziyaretim güzel bir bahar günündeydi. Beyaz parmaklıklar, yemyeşil otlar ve tamamıyla açmış bahar çiçekleriyle çevrili bir evde yaşıyorlardı. Ortam hoş ve sakindi. Ancak içeride idealizmin bittiğini keşfettim. Evlilikleri darmadağındı. Düğün gününden bu yana 12 yıl ve 2 çocuk ve onlar her şeyden önce neden evlendiklerini merak ediyorlardı. Hiçbir konuda uyuşamadıkları görülüyordu. Gerçekten anlaştıkları tek şey her ikisinin de çocukları sevmeleriydi. Hikaye belirginleştikçe Bill'in bir işkolik olduğunu ve Betty Joe için pek az zaman ayırdığını gözledim. Betty Joe yalnızca evin dışına çıkmak için yarım gün çalışıyordu. Onların sorunlarla başa çıkma yöntemleri geri çekilmeydi. Bu mesafeyi aralarına koymaya çalışıyorlardı. Böylece çelişkileri o kadar büyük görünmeyecekti. Fakat her ikisinin de sevgi depolarının üzerindeki ibre boşu gösteriyordu. Bana evlilik danışmanına gittiklerini fakat pek bir ilerleme kaydettiklerini zannetmediklerini söylediler. Benim evlilik seminerime katılıyorlardı ve ben de şehri ertesi gün terk ediyordum. Bu muhtemelen benim Bill ve Betty Joe ile tek karşılaşmam olacaktı. Bütün yumurtalarımı bir sepete koymaya karar verdim. Her biriyle ayrı ayrı birer saat harcadım. Her iki hikayeyi de dikkatlice dinledim. İlişkilerinin boşluğuna ve birçok anlaşmazlıklarına rağmen birbirlerinde belirli şeyleri takdir ettiklerini keşfettim. Bill kabul etti ki o iyi bir annedir. Aynı zamanda iyi bir ev sahibesi ve yemek pişirmek istediğinde mükemmel bir aşçıdır. Fakat diye devam etti, ondan bana doğru hiçbir sevgi gelmiyor. Canım çıkana dek çalışıyorum fakat kesinlikle hiç takdir yok. Betty Joe ile sohbetimde Bill'in mükemmel bir şekilde ailesini geçindirdiğini kabul etti. Fakat diye şikayet etti, evde bana yardımcı olmak için hiçbir şey yapmaz. Benim için asla zamanı yoktur. Eve eğlence araçlarına ve bütün diğer şeylere sahip olmanın eğer onlardan birlikte zevk almayacaksak ne yararı var? Bu bilgiyle tavsiyemi onların her birine yalnızca bir öneride bulunmakta odaklamaya karar verdim. Bill ve Betty Joe'ya ayrı ayrı evliliklerinin duygusal havasını değiştirecek anahtarı ellerinde tuttuklarını söyledim. Bu anahtar dedim, diğer kişide beğendiğiniz şeyleri sözlerle takdir etmek ve hoşlanmadığınız şeylerle ilgili şikayetlerinizi şu an için askıya almaktır. Birbirleri hakkında hali hazırda yaptıkları olumlu yorumları gözden geçirdik. Her birine bu olumlu niteliklerin bir listesini yapmalarında yardımcı oldum. Bill'in listesi Betty Joe'nun anne, ev sahibesi ve aşçı olarak aktivitelerinde odaklandı. Betty Joe'nun listesi Bill'in sıkı çalışması ve aileye maddi olarak sundukları üzerinde yoğunlaştı. Listeleri mümkün olduğunca spesifik yaptık. Betty Joe'nunki şöyle oldu. 12 yıldır bir iş gününü bile kaçırmadı. İşinde tuttuğunu koparır. Yıllar boyunca birçok kez terfi etti. Daima üretkenliğini geliştirmenin yollarını düşünür. Her ay ev ödemelerini yapar. Elektrik faturasını, gaz ve su faturasını da öder. 3 yıl önce bize bir eğlence aracı aldı. Baharda ve yazın her hafta çimleri biçer ya da bunu yapacak birisini tutar. Sonbaharda kuru yaprakları tırmıkla toplar ya da bunu yapacak birisini tutar. Ailenin yiyecek ve giyeceği için bol bol para verir. Yaklaşık ayda bir kez çöpleri dışarıya taşır. Bana aileye Noel hediyeleri almam için para verir. Yarım günlük işimden kazandığım parayı arzu ettiğim herhangi bir şekilde harcamamı uygun görür. Bill'in listesi ise şöyleydi. Her gün yatakları toplar. Her hafta evi elektrik süpürgesiyle süpürür. Çocukları her sabah iyi bir kahvaltıdan sonra okula götürür. Haftada aşağı yukarı 3 gün akşam yemeği pişirir. Yiyecek alışverişini yapar. Çocuklara ev ödevlerinde yardımcı olur. Çocukları okul ve kilisedeki faaliyetlere götürür. Pazar okulunun birinci sınıfında öğretmenlik yapar. Elbiselerimi kuru temizlemeciye götürür. Çamaşırları yıkar ve biraz da ütü yapar. Sonraki haftalarda dikkatlerini çeken şeyleri de listeye eklemelerini önerdim. Aynı zamanda haftada 2 kez bir olumlu özellik seçip eşlerine takdirlerini sözlerle ifade etmelerini de tavsiye ettim. Ana kurallardan birini daha işaret ettim. Betty Joe'ya eğer Bill kendisine iltifat ederse ona aynı anda iltifat etmemesini, bunun yerine sadece bu iltifatı kabul edip bunu söylediğin için teşekkür ederim demesini söyledim. Aynı şeyi Bill'e de anlattım. Onları bunu 2 ay boyunca her hafta yapmaları için teşvik ettim. Eğer bunun yardımcı olduğunu görürlerse kendileri devam edebilirdi. Eğer bu deney evliliğin kutsal havasını iyileştirmezse onu başka bir başarısız girişim olarak iptal edebilirlerdi. Ertesi gün uçağa binip eve döndüm. Bill ve Betty Joe'yu neler olup bittiğini öğrenmek üzere 2 ay sonra aramak üzere not aldım. Onları yaz ortasında aradığımda her biriyle teker teker konuşmayı istedim. Bill'in tutumlarında ileriye doğru dev bir adım attığını keşfettiğimde hayrete düştüm. Betty Joe'ya da kendisine verdiğim önerinin aynısını yaptığımı tahmin etmişti. Ama bu gayet normaldi ve bunu sevmişti. Betty Joe onu takdir ediyordu. Gerçekten benim yeniden bir erkek gibi hissetmeme yol açtı. Daha gidecek yolumuz var Dr. Chapman ama inanıyorum ki doğru yoldayız. Betty Joe ile konuştuğumda onun yalnızca minik bir adım attığını gördüm. Biraz iyileşti Dr. Chapman. Bill önerdiğiniz gibi bana iltifat ediyor ve samimi olduğunu sanıyorum. Fakat Dr. Chapman hala benimle hiç zaman geçirmiyor. Hala işte o kadar meşgul ki birlikte olamıyoruz. Betty Joe'yu dinlerken zihnim aydınlandı. Önemli bir keşif yaptığımı biliyordum. Bir kişinin sevgi dilinin muhakkak diğerinin sevgi diliyle aynı olması gerekmiyordu. Birin birinci sevgi dilinin onay sözleri olduğu açıktı. Çok çalışıyordu. İşini ve işinden dolayı takdir edilmeyi seviyordu. Bu kalıp muhtemelen çocuklukta yerleşmişti ve sözlerle takdir için duyduğu gereksinme çocukluk yollarından daha az önemli değildi. Diğer yandan Betty Joe ise duygusal olarak başka bir şey için haykırıyordu. Olumlu sözler iyiydi fakat derin duygusal özlemi başka bir şey içindi. Bu bizi 2 numaralı sevgi diline götürüyor. Bölüm 5. Sevgi Dili 2. Nitelikli Beraberlik. Betty Joe'nun birinci sevgi dilini başından fark etmeliydim. Onu ve Bill'i o kadar Litrak'ta ziyaret ettiğimde ne diyordu? Bill bizi çok iyi geçindiriyor fakat asla benimle zaman geçirmiyor. Eğer birlikte zevk almayacaksak evin, eğlence aracının ve bütün diğer şeylerin ne yararı var? Arzusu neydi? Bill ile nitelikli beraberlik. Onun ilgisini istiyordu. Onun kendisine odaklanmasını, zaman ayırmasını ve birlikte bir şeyler yapmasını istiyordu. Nitelikli beraberlikle birisine bütün dikkatinizi vermenizi kastediyorum. Kanepeye birlikte oturup televizyon seyretmenizden bahsetmiyorum. Zamanınızı bu şekilde geçirdiğinizde ABC ve NBC dikkatinizi çekiyor, eşiniz değil. Benim kastettiğim ise televizyonu kapatıp kanepeye oturmanız, tüm dikkatinizi birbirinize toplayarak birbirinize bakmanız ve konuşmanızdır. Benim kastettiğim yalnızca ikinizin bir yürüyüşe çıkmanız veya yemeğe gidip birbirinize bakarak konuşmanızdır. Bir restoranda flört eden bir çiftle evli bir çift arasındaki farklı hemen hemen her zaman anlayabildiğinize hiç dikkat ettiniz mi? Flört eden çiftler birbirlerine bakar ve konuşurlar. Evli çiftler orada oturup etrafı seyrederler. Oraya yalnızca yemek için gittiklerini sanırsınız. Karımla kanepede oturup 20 dakika boyunca ona tüm dikkatimi verdiğimde ve o da aynısını benim için yaptığında biz birbirimize 20 dakikalık yaşam veriyoruz. O 20 dakikaya asla bir daha sahip olamayacağız. Yaşamlarımızı birbirimize veriyoruz. Bu sevgiyi duygusal olarak güçlü bir şekilde iletir. Bir ilaç bütün hastalıkları tedavi edemez. Bill ve Betty Joe'ya tavsiyemde ciddi bir hata yapmıştım. Onay sözlerinin bile olduğu kadar Betty Joe için de anlamlı olacağını farz etmiştim. Her birisi diğerini uygun bir şekilde onayladıkları takdirde duygusal havanın değişeceğini ve her ikisinin de sevildiklerini hissedeceklerini ummuştum. Bill de bu iyi sonuç verdi. Betty Joe hakkında daha olumlu hissetmeye başladı. Sıkı çalışması konusunda samimiyetle onaylandığını hissetmeye başladı. Fakat Betty Joe da aynı şekilde iyi sonuç vermemişti. Çünkü onay sözleri onun birincil sevgi dili değildi. Onun dili nitelikli beraberlikti. Bill'i tekrar telefona çağırdım ve geçen 2 ay boyunca gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ettim. Betty Joe'yu sözlerle onaylama konusunda iyi bir çalışma yaptığını ve onaylamasının ona ulaştığını söyledim. Fakat Dr. Chapman dedi, o hala pek mutlu değil. Onun açısından pek düzelme olduğunu sanmıyorum. Haklısın dedim ve sanırım nedenini biliyorum. Sorun benim yanlış sevgi dilini önermemde. Ne demek istediğim konusunda Bill'in en ufak bir fikri yoktu. Bir insanın duygusal açıdan sevildiğini hissetmesini sağlayan şey, her zaman başka bir insanın duygusal açıdan sevildiğini hissetmesini sağlayan şey ile aynı değildir. Onun dilinin onay sözleri olduğu konusunda hemfikirdi. Bunun çocukken kendisi için ne kadar önemli olduğunu ve Betty Joe'nun kendisinin yaptığı şeyleri onayladığını ifade ettiğinde ne kadar iyi hissettiğini söyledi. Betty Joe'nun dilinin onay sözleri değil, nitelikli beraberlik olduğunu açıkladım. Ona birisine tüm ilgisini verme, onunla gazete okurken veya televizyon seyrederken değil de gözlerinin içine bakarak tüm dikkatini vererek konuşma ve onunla yapmaktan hoşlandığı bir şeyi birlikte içtenlikle yapma kavramını anlattım. Onunla senfoniye gitmek gibi dedi. Little Rock'ın artık ışığa kavuştuğunu söyleyebilirdim. Doktor Chapman bu onun her zaman şikayet ettiği şeydir. Onunla hiçbir şey yapmıyordum. Onunla hiçbir zaman harcamıyordum. Hep evlenmeden dışarı giderdik. Birlikte bir şeyler yapardık derdi. Fakat şimdi çok meşgulsün. Bu gerçekten de onun sevgi dili. Hiç şüphe yok. Fakat Doktor Chapman ben ne yapacağım? İşim çok zamanımı alıyor. Bana biraz bahseder misin dedim. Sonraki 10 dakika boyunca bana işindeki yükselişinin basamaklarını nasıl çıktığının tarihçesini, ne kadar sıkı çalıştığını ve başarılarından ne kadar gurur duyduğunu anlattı. Gelecek hakkındaki hayallerini ve gelecek 5 yıl içinde istediği yere ulaşacağını bildiğini söyledi. Oraya yalnız mı yoksa Betty Joe ve çocuklarla birlikte mi ulaşmak istersin diye sordum. Onun benimle birlikte olmasını istiyorum Dr. Chapman. Onun benimle birlikte haz duymasını istiyorum. İşte bu yüzden işime zaman harcamamı eleştirdiği zaman bu kadar çok inciniyorum. Bunu bizim için yapıyorum. Onun bunun bir parçası olmasını istiyordum. Fakat o daima çok olumsuz. Onun neden bu kadar olumsuz olduğunu görmeye başlıyor musun Bill diye sordum. Ona o kadar az zaman ayırdın ki onun sevgi deposu şimdi boş. Kendisini senin sevgin konusunda güvende hissetmiyor. Bu yüzden kendi zihninde senin zamanını alan şeyi yani işini yerden yere vuruyordu. Aslında senin içinden nefret etmiyor. Senin tarafından çok az sevgi geldiğini hissettiği gerçeğinden nefret ediyor. Yalnızca bir yanıt var. Bil ve bu masraflı. Betty Joe için zaman yaratmak zorundasın. Ona doğru sevgi diliyle sevmek zorundasın. Haklı olduğunuzu biliyorum Dr. Chapman. Nereden başlamalıyım? Bloknotun yakınlarda mı? Betty Joe hakkındaki olumlu şeylerin listesini yazdığımız bloknot. Tam burada. İyi, başka bir liste yapacağız. Betty Joe'nun onunla birlikte yapmandan hoşlanacağını bildiğin şeylerden bazıları nelerdir? Yıllar boyunca söz ettiği şeyler. İşte bilin listesi. Eğlence aracımızı alıp bir hafta sonunu dağlarda geçirmek. Bazen çocuklarla, bazen de yalnız ikimiz. Öğle yemeği için onunla buluşmak. Hoş bir restoranda, hatta bazen McDonald's'ta. Bir çocuk bakıcısı bulup onu akşam yemeğine çıkarmak. Yalnızca ikimiz.